Ayrım 9.
Kış Sofya'da çetindir. Mevsimin başlıca eğlenceleri elçilikte geçirilen geceler, meslektaşlar arasında küçük toplantılar, bazen de kağıt oyunları. Beni çok eğlendirmeyen ve hiç hoşuma gitmeyen bir hayat. Umarım ki senin eğlenceleri hiç eksik olmayan İstanbul'da daha hoş geçen bir hayatın var. Fakat mektup birdenbire parlayıverir. Benim ihtiraslarım hem de pek büyük ihtiraslarım var. Fakat ben bu ihtiraslarımın gerçekleşmesini, vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da yeterlikte yapabileceğim bir görevin, canlı iç rahatlığını verecek büyük fikri başarmakta arıyorum. Bütün hayatımın prensibi bu olmuştur. Onu çok genç yaşımda edindim ve son nefesime kadar ona bağlı kalacağım. Enver bir gün kendisine "Ne istiyorsun Kemal?" diye sorması üzerine "Büyük kuvvetlere kumanda etmek istiyorum." demişti. Bu Bayan Kore'nin Harbiye Okulu karşısındaki evinde müzik toplantıları yapılırdı. İstanbul'un sanatçı veya batı eğitimli kimseleri bir araya gelirdi. Mustafa Kemal general olduktan sonra da savaş sırasında bu evin eğlencelerine katılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'na yaklaşıyoruz. Almanya generali von Sanders'in başkanlığı altında Türkiye'ye bir askeri ıslahat heyeti gönderilmiştir. Çanakkale ve İstanbul boğazlarını nüfuzu altına tutan bir durumda olduğu için İngiltere, Rusya ve Fransa protesto etmişlerdir. Enver Almancıdır. Ona göre bu devlet yenilemez. Mustafa Kemal'e göre Türkiye için harbe girmemek bir ölüm kalım meselesidir. İngiltere, Fransa ve Rusya Türkiye'nin tarafsız kalmasını ister. Enver buna karşı Yunan topraklarından taviz verir. Yapamayız. Fakat sizin toprak bütünlüğünüzü garanti ederiz. Memleketinizdeki Alman demir yollarına da el koyunuz. Size bunu hak olarak tanırız derler. Enver, ordu benim emrimdedir, benim istediğimden başka türlü olmaz direnişindedir. Meşrutiyet Türkiye'sinde iki çeşit emperyalizm ideolojisi baş göstermişti. Pan-İslamizm, Pan-Turanizm. Enver, Pan-İslamist'tir. Halifenin fetvasını alınca bütün Müslümanları ayaklandırabileceğini sanmaktadır. Kaiser Wilhelm de bu hayale az çok bel bağlamıştır. Göben ve Breslau, Alman savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a gelmişlerdir. Gemiler sözde bize satılmıştır ama amiral de, subaylar da, erler de Alman kalmıştır. Yalnız kasketlerini fesle değiştirmişlerdir. Harbe girersek doğu sınırımızda Rusya var. Denizden asker gönderemeyiz. Karadan yol yok. Demir yolunun son istasyonu Ankara. İngilizler Mısır'da Mezopotamya'ya asker çıkaracaklar. Bizim Bağdat demiryolu henüz ne Toros'u ne Amanus'ları aşmış değildir. Halep-Hicaz demiryolu dar hattır. Bu şartlar içinde savaşa girmek nasıl olsa pek kısa zamanda Almanlar düşmanlarını yenecekler, biz ufak tefek fedakarlığımızın büyük karşılıklarını toplayacağız diye düşünmektir. Sadrazamlığa kadar çıkan Talat Paşa, biz varlığımızı iki büyük devletler takımından birine bağlamakla koruyacağımız inancındaydık. Almanlar ittifaklarını alınca girdik. Şartları da yanlarında savaşmamız olduğu için harbi göze aldık der. Türkiye, asker değil bir sivil aydının da kolayca karar vereceği üzere kendisine saldırılmadıkça eline tüfek almaması gereken bir durumdaydı. Enver'in tek dayanağı Alman zaferiydi. Nitekim iki Alman harp gemisi Karadeniz'e çıkarak sadrazam ve nazırların da haberi olmaksızın Odessa'yı bombardıman etmiş, savaşı bir olup bitti haline getirmiştir. Mustafa Kemal bu ara bir de kaza atlatmış. Bir gün kendisine ateşe militerlerin bağlı olduğu dairenin başındaki Alman'dan bir tezkere gelir. Mustafa Kemal Sofya'da oturmalı, oradan bütün Balkan merkezlerindeki ateşe militerlik işlerine bakmalıymış. Teklif saçmaydı, sert bir cevap verdi. İstanbul'da oturayım, oradan bütün merkezlerdeki işlere bakayım diye. Halbuki o sırada orduyu pek sıkı bir disiplin altında tutmak ve Alman idaresine itaat ettirmek için en şiddetli tedbir almaya karar vermişlerdi. Daire başkanı ilk ağır cezayı Mustafa Kemal'e uygulamak istedi. Enver Paşa, "İlk tecrübeyi Mustafa Kemal'de yapmayınız," dedikten sonra Alman'ın yanındaki Osmanlı kurmayını çağırarak "Durum kötü olacaktı. Yaz böyle yapmasın," demiş. Mustafa Kemal bu acı günlerdeki hatıralarını bana şöyle anlatmıştı. "Ben Kaymakam Mustafa Kemal Sofya'da ateşe militer bulunuyordum. Harp çıktı. Alman askeri ıslahat başkanı Liman von Sanders'in Çanakkale'yi savunacak ordunun başına geçtiğini de henüz bilmiyordum. Osmanlı ordusunda hemen seferberlik yapılması bile düşünülecek bir meseleyken, devletin Karadeniz'de hala bugün bile nasıl geçmiş olduğunu öğrenemediğim bir olay üzerine harbe girilmiş olmasından şikayetçiydim. Bu şikayetlerim o vakit ne kadar manasız sayılmıştı. Çünkü ben yalnız şikayetçi olduğumu söylemiyordum. Almanlarla beraber olanlar yenileceklerdir diyordum. Bu sözlerim ise gerçekten çok elverişsiz bir zamana rastlıyordu. Çünkü Alman kuvvetleri dev adımlarla Paris üzerine yürümekteydiler. Türkiye'yi bilerek veya bilmeyerek aldatmak için çenelerini işletenlerin doğru bir iş yapmak neşesiyle sarhoş oldukları günlerde bir Sofya ateşe militeri çıkmıştır. İstanbul'da bazı kimselere sayfalar dolusu tenkitler yapmakta, yanlış bir iş yapıldığını söylemektedir. Bu adam delinin biri değil de nedir? Bir ara Talat'la İsmail Cambulet Bulgarları harbe girmeye kandırmak için Sofya'ya gelmişler, görüşmüşlerdi. Mustafa Kemal'i yanlarına bile almadılar. Dev gibi adımlarla ilerleyen Alman kuvvetleri sonunda Paris önünde takıldı kaldı. Bütün memleketin bence açık bir felakete atılmış olduğunu gördükten ve bütün Türk ordusunun bu felaketi her ne pahasına önlemek için kanını dökmeye hazırlanmasından başka çare kalmadığını anladıktan sonra benim hala Sofya'da kor diplomatik içinde rahat salon hayatı geçirmekliğime imkan olabilir miydi? Başkumandanlık vekilliğine başvurdum. Ordu içinde rütbeme uygun herhangi bir görev istedim. Başkumandan vekili tarafından çok nazik bir cevap geldi. Sizin için orduda daima bir görev vardır. Fakat Sofya ateşe militerliğinde kalmanız çok önemli sayıldığı içindir ki sizi orada bırakıyoruz. Cevap verdim. Vatanımın savunması ile ilgili fiili görevlerden daha önemli bir görev olamaz. Arkadaşlarım savaş meydanlarında ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay olmak değerinde değilsem, inancınız buysa lütfen açık söyleyiniz. Uzun müddet cevap gelmedi. O günlerde neler çektiğimi anlatamam. Gerekirse bir er gibi herhangi bir cepheye katılmaya karar vermiştim. Onun için Sofya'daki evimin eşyalarını Fethi Bey arkadaşımla anlaşarak elçiliğe taşıttım. Hemen hareket edebilmek üzere küçük bir bavul hazırladım. Artık evi de bırakmak üzereyken İsmail Hakkı imzalı bir telgraf aldım. İmzanın üstünde Harbiye Nazır Vekili yazılıydı. 19. Tümen Kumandanlığına tayin buyuruldunuz. Hemen İstanbul'a hareket ediniz. Ben bu telgrafı aldığım vakit Başkumandan Vekili Enver Paşa Sarıkamış Savaşı'nı yapıyordu. Levazımat-ı Umumiye Reisi İsmail Hakkı Paşa da bu işlerinde ona vekillik ediyordu. Sarıkamış, 1. Dünya Harbi'nde Türkiye'nin uğradığı en kanlı bozgunlardan biridir. Alay, tümen, kol ordu ve ordu kumandanlıklarından hiçbirini yapmadan başkumandanlığa çıkan Enver, Şark ordumuzu karkış içinde Kafkas toprakları içine atmış ve eritmiştir. Ben bu kitapta asker tenkitçilerin işleriyle ilgilenecek değilim. Fakat Sarıkamış bozgununun o vakit ordu içinde nasıl kötü tepkiler uyandırdığını hatırlarım. İleri sürülen tek özür şuydu. Harp bir bütündür. Hindenburg Rus ordusuyla çarpışırken Asya Rusya'sından o cepheye giden kuvvetlerden bir kısmını üstümüze çekmek de bizim görevimizdi. Sonraları Sarıkamış Savaşı'na katılan bir hekimin günü gününe tuttuğu notları okumuştum. Bir Rus albayını esir almışız. Esir albay cepheye doğru giden üstsüz başsız zavallı askerlerimizi görünce, "Yahu bunları soğuktan ölmeye götürüyorsunuz," diye acımış. Aynı gündemler arasında Enver Paşa'nın bir de gündelik emrini okumuştum. Aşağı yukarı, evet, askerimizin giyecek, yiyecek ve malzeme eksiklerini biliyorum. Ama onun yiğitliği ve manevi gücü bütün bu eksiklerin yerine geçer. Yıllar sonra CHP Umum Katibi Saffet Arıkan'dan dinlemiştim. Kuvayi Milliye devrinde Ali Fuat Cebesoy Moskova'da büyükelçiyken yanında ateşe militerlik eden Arıkan bir ara Moskova'ya gelen Enver Paşa'ya "Paşa Hazretleri, biz Sarıkamış meselesini bir türlü kavrayamamıştık," demesi üzerine kısaca "Zaten açlıktan öleceklerdi. Cephede düşman da öldürerek öldürler," cevabını vermiş. Bu bozgun Orta Anadolu'ya doğru bütün vatan kapılarını Rus ordularına açmıştı. Mustafa Kemal Sofya'dan İstanbul'a geldiği vakit Enver Paşa da Sarıkamış'tan dönmüştü. Önce kendisini görmek üzere makamına gitti. Biraz sonra Enver Paşa ile karşı karşıya bulunuyorduk. Enver biraz zayıflamış, rengi solmuş bir haldeydi. Söze ben başladım. "Biraz yoruldun," dedim. "Yok, o kadar değil," dedi. "Ne oldu?" "Çarpıştık, o kadar." "Şimdiki durum nedir?" "Çok iyidir," dedi. Kendisini üzmek istemedim. Konuşmayı görevim üzerine çevirdim. "Teşekkür ederim. Beni numarası 19. olan tümene kumandan tayin etmişsiniz. Bu tümen nerededir?" "Ha evet. Belki bunun için Erkan-ı Harbiye, Kurmay Heyeti ile görüşseniz daha iyi bilgi edinirsiniz." Enver'i çok yorgun ve kafası işlerinde görüyordum. Sözü uzatmadım. "Peki, o halde fazla rahatsız etmeyeyim," dedim. Başkumandanlık Erkan-ı Harbiyesine gittim. Gerekenlere kendimi şöyle tanıtıyordum. 19. Tümen Kumandanı Mustafa Kemal. Hepsi şaşıyordu. Böyle bir tümenin var olduğundan haberi olana rastlamadım. Sonunda bir akıllıcası dedi ki, "Belki böyle bir tümen Liman von Sanders'in ordusunda bulunmaktadır. Bir defa onu görseniz." Von Sanders'in Kurmay Başkanı Kazım Bey'in bürosuna giderek durumu anlattım. Kazım Bey, "Bizim dislokasyonumuzda böyle bir tümen yoktur. Fakat olabilir ki Gelibolu'da bulunan 3. Kolordu yapmakta olduğunu bildiğimiz bazı yeni teşkilat arasında yeni bir tümen kurmayı tasarlamıştır. Bir defa oraya kadar gitseniz." Kazım Bey, "Bununla beraber hareketinizden önce sizi Kumandan Paşa'ya tanıtayım," dedi. Sofya Ateşe Militerliğinden geldiğimi de öğrenen Liman von Sanders Paşa beni büyük nezaketle kabul etti. Kibar bir tavırla, "Bulgarlar hala harbe girmeyecekler midir?" diye sordu. "Benim gördüğüme göre henüz girmeyecekler." "Niçin?" "Benim anladığıma göre Bulgarlar iki ihtimalden biri anlaşılmazdan önce harbe girmezler. Biri, Almanya'nın başarı kazanabileceğine inandırıcı deliller görmedikçe, ikincisi harp kendi topraklarına temas etmedikçe." Cevabım generali birdenbire öfkelendirdi. Sağ yumruğunu sıkarak ve yukarı kaldırarak önce güldü, sonra "Bulgarların Alman başarısına güvenleri yok mu?" diye sordu. Soğukkanlı cevap verdim. "Hayır ekselans," dedim. Biraz daha öfkelenen Liman von Sanders Paşa yüzü kıpkırmızı olarak "Niçin?" dedi. Bu soru ile ne demek istediğini anlayamamıştım. Yüzüne baktım. Açıkladı. "Nasıl olur Alman başarısına karşı güvensizlik? Nasıl olur bu?" "Öyle efendim," dedim. Yüzüme dikkatle baktı. "Sizin fikriniz nedir?" Cevap vermek mi vermemek mi lazım geldiğinde bir an irkildim. Fakat havada bir kumandan durumunda bulunan ben ne duyguda olabilirdim? Bu işlerde kendi görüşümü çoktan gerekenlere yazmıştım. Aksine bir şey söyleyemezdim. Sofya'dan ayrılırken Harbiye Nazırı General Lyapchev'in de görüşünü öğrenmiştim. Türk vatanının boğazlarını savunma görevi almış bulunan Liman von Sanders'e ne diyebilirdim? Bir an vicdan yoklamasından sonra cevap verdim. "Bulgar'ı düşündüklerinde haklı görüyorum." Hemen ayağa kalktı ve bana izin verdi. Bu arada Mustafa Kemal'in ciddiye almadığı bir teklif daha olmuştur. Enver Paşa bana Hindistan'a doğru sefer yapmak isteyip istemediğimi sordu. Emrime 3 alay vereceklerdi. İran'dan halkı ayaklandıra ayaklandıra Hindistan'a kadar gidecektim. Ben o kadar kahraman değilim dedim. Talat Paşa niçin bu görevi kabul etmediğimi sorduğu zaman da bize bir harita getirsinler dedim. Durumu gösterdikten sonra da hem niçin 3 alay? Tek bir adam gönderin yeter. Nasıl olsa kendi kuvvetini kendi yapmaya mahkum değil midir? Bu fedailiği üstüne almalıydın. Eğer böyle bir şeye imkan olsaydı sizin emrinizi beklemezdim. Kendim gider, kuvvetler bulur, Hindistan'ı fetheder ve imparator olurdum cevabını verdim. Bu hatırayı yazmaktaki maksadım Mustafa Kemal'le başa baş yarışa çıkanlardan Rauf Orbay'la bir karşılaştırma yapmak içindir. Rauf Orbay hatıralarında der ki, harp başlarında İstanbul'a döndüğüm vakit artık bütün işlere hakim durumda olduğu hemen sezilen Enver Paşa'yı makamında ziyaret ettim. Rauf Bey dedi, ne yapalım işte böyle oldu. Bu görev de bize düştü. Yoksa padişahın coğrafya durumu bakımından önemini düşünerek Afganistan'la ilişkiler kurmak ve Afgan ordusuna bir düzen vermek için Afgan emirine yollamak üzere olduğu heyetin başında bulunmayı daha fazla isterdim. O sonra gözlerimin içine bakarak düpedüz, "Sen gitmez misin?" dedi. Afganistan denen yerin adından başka nesini biliyoruz paşam? Haritadaki yerini bile gözümün önüne getiremiyorum. Nereden nasıl gidilir bilmiyorum. Amerika yoluyla mı gitsem acaba? Enver Paşa bu işe çok önem verdiğini gösterir bir tutumla, bahis konusu Afganistan'ı İngiltere'ye karşı harbe girmeye hazırlamak, siz merak etmeyin. Irak ve çevresi kumandanı Cevat Paşa'ya gereken direktifler verilmiştir. Her şey hazırlanmıştır. Siz önce onu görün yeter. Bu işi asıl düşünenin Almanya İmparatoru olduğunu da öğrendim. Afganistan'a hem bir askeri heyet hem bir tabur askerle nasıl gidileceğine aklım ermiyordu ama görevi kabul ettim ve imparatorun adamı von Wasmus'la ve heyetle yola çıktık. Cevat Paşa bana sizi Şeyh Hazal götürecek deyince gene şaşırdım. Çünkü bu şeyhin İngiliz ajanlarından biri olduğunu işitmiştim. Enver Paşa ile haberleşerek Tahran Büyükelçisi ile temas ettim. Her neyse Rauf Orbay sınırı geçer ama hiçbir zaman uzaklaşmak ihtimali olmadığını görür. Enver Paşa da sonunda şimdilik bulunduğun yerde kal, Güney İran başkumandanısın, o tarafları aşiretlerle savunarak İngilizleri harcayacaksın der. İran'ın kuzeyi Rusların, güneyi İngilizlerin elindeydi. Sergüzeşt çabuk sona erer. Eğer Mustafa Kemal'e eski arkadaşı Cemal Paşa'nın Mısır Fatihliği de teklif edilseydi reddedeceğine şüphe yoktu. Yalnız o hayal içinde ve sergüzeşt peşinde değildi. Biz bu eserde gerek Büyük Harp gerek Kurtuluş Savaşı üzerine askerce tenkitler veya incelemeler yapacak değiliz. Sadece Mustafa Kemal'in bu savaşlardaki durumunu ve hizmetlerini belirtmekle yetineceğiz. Politika dışındaki Türkiye aydınları ve halkı Mustafa Kemal'i ilk defa Anafartalar kahramanı olarak tanımıştır. 1915'te İstanbul'un kurtuluşunu büyük ölçüde ona borçlu olduğunu öğrenmiştir. Bu tanınma Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcılığına ve temeli devrimler üzerine dayanan yeni devletin kuruculuğuna kadar götürmüştür. Onun için Çanakkale bölümü üstünde biraz genişçe durmak istiyoruz. Tekirdağ'da bir ay uğraşarak tümenini kendi hazırlayan Mustafa Kemal komutası altındaki kuvvetlerle Gelibolu Yarımadası'nda Maydos bölgesine geçti. 25 Şubat 1915. Henüz düşman Çanakkale'ye saldırmamıştır. Türk kuvvetleri bir saldırış olursa ona karşı tedbirler almaktadır. Düşman Ege Denizi'nden bir çıkarma yaparsa en kısa yoldan Marmara Denizi'ne nasıl ulaşabilir? Kestirme iki karayolu vardır. Biri Bolayır yakınındaki 4,5 kilometrelik bölge, İkincisi Kabatepe ile Maydos arasındaki 7,5 kilometrelik bölge. Birincisi güçlüklerle dolu. İkincisi düşmanın daha kolayına gelecekti. Türk komutanları bu fikirdeydiler. Mustafa Kemal'in de düşündüğü buydu. Almanlar birinci ihtimali saplanmışlardı. Yarımada'da savunma yapılamayacağı kanısıyla büyük yedek kuvvetleri Bolayır ve çevresine yığmak istemişlerdi. Türk komuta heyeti ise daha başlangıçta düşmanı Yarımada kıyılarında karşılamak üzere hazırlanmışlardı. Bazı yaya alaylarıyla kıyıda gözetleme yapan kuvvetler de Mustafa Kemal'in emrine verilmişti. Ona göre düşman ya Kabatepe ya Seddülbahir taraflarından karaya çıkacağına göre alaylarını böyle kıyıdan savunulabilecek yolda yerleştirerek geceli gündüzlü tatbikatla birliklerini çarpışmaya hazırlıyordu. Düşman 18 Mart donanma saldırısında başarısızlığa uğraması üzerine karadan zorlama yapmak üzere Boğaz dışındaki adalarda yığınak yapmaya koyulmuştu. Bu haber alındıktan sonra 22 Mart 1915'te Çanakkale bölgesinde 5. Ordu kurulmuştur. Bütün kuvvetler ordu emrindeydi. Ordu 15. Kol Ordu'yu Maydos çevresinde bırakarak 19. Tümeni 19 Nisan'da yedek olarak Biga'ya geldi. 25 Nisan 1915'te Tanyer'i ağırırken Arıburnu ve Seddülbahir bölgesine ilk düşman birlikleri çıktı. Arıburnu'na çıkan kuvvet gözetleme taburunu püskürterek sonradan Kemal Yeri adı verilen yere kadar ilerledi. Burada arkadan koşup gelen 27. Türk alayı ile karşılaştı. Düşman çıkarmasını haber alan Mustafa Kemal, Conkbayırı yönünde yürüyen düşmana karşı ordudan emir almayı beklemeden kuvvetlerini harekete geçirdi. Birliklerine kendisi yol bularak Koca Çimen Tepesi'ne vardı. Askerlerine orada kısa bir dinlenme vererek atla gidilemediği için yanındakilerle yaya olarak Conkbayırı'na geldi. Orada cephaneleri bittiği için çekilen ve düşmanca kovalanan bir gözetme bölüğüne rastladı. "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim. "Efendim düşman, nerede düşman?" "İşte" diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Gerçekten de düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış serbestçe ilerliyordu.